Ayrım 10.
İnsanlarla ne kadar iç içe yaşarsak yaşayalım, onlara ne kadar yakın olursak olalım, bu zavallı yaratıkları gerçekten anlamamız olanaksız. Sevindikleri ve üzüldükleri şeyler, mutlulukları, dertleri, hayattan beklentileri bizden ne kadar farklı. Biz kediler karnımız aç olduğunda yiyecek yüzünden ya da kokusuna alıştığımız minderimize bir başka kedi yayılıp oturmuşsa kavga edebiliriz örneğin. Ama sevgiyi ya da bedenlerimizi paylaşma yüzünden kavga edebileceğini düşünemeyiz bir türlü. Bizimkilerin ve arkadaşların halini görüp anlattıklarını dinledikçe hayretten hayrete düşüyorum. Örneğin bir insan dişisi hep aynı insan erkeğiyle birlikte olmak zorunda. Sanki onun malıymış gibi. Üstelik daha da ileri gidip herkesin karşısında yeminler edip imzalar falan atarak perçinliyorlar bu gönüllü tuzaklığı. Dişi birkaç erkekle mırnavlaşırsa kıyametler kopuyor. Bu yüzden birbirlerini öldürdükleri bile oluyor. Dişileri de bu konuda erkeklerden aşağı kalmıyor doğrusu. Kendilerinin sandıkları erkek bir başka dişiyle mırnavlaşmayı görsün. Yer yerinden oynatıyorlar. Kendilerini çok akıllı sanan bu yaratıkların, hazların ve bedenlerin onların deyişiyle sevişmekle tükenmeyeceğini, sevginin paylaşmakla azalmadığını, hatta zenginleşip büyüdüğünü kavrayamamaları gerçekten şaşırtıcı. Bir de hep kendilerine benzeyenleri arama huyları var. Açık söylemek gerekirse, biz hayvanlarda da var bu huy. Örneğin benim Otto ile dostluğum ve onu sevmemi insanlar da hayvanlar da yadırgıyor. Otto'nun kendisi bile bu ilişkiden biraz huzursuz gibi geliyor bana. Otto ile dostluğumuz, oyunlarımız, hatta bazen kötü bir köşede koyun koyuna yatmamız insanları çok şaşırtıyor ve güldürüyor. Ama ben Otto'yu seviyorum, gerisi hiç umurumda değil. Gece büyük bir heyecanla başladığı anı defterine yazdıklarını yeniden okuyunca çok ilgi çekici bulmadı. Anı defterimin bu kadar kuru olması hayatımın da renksiz ve tek düze olduğunu gösteriyor diye düşündü. Otto'dan bir de insanlara ilişkin incir çekirdeği doldurmayacak dedikodulardan başka yazacak bir şeyim yok. Hayatımı yeni kokular, yeni yaratıklar, yeni ilişkiler, yeni titreşimlerle zenginleştirmeliyim. Gece vakit öldürmek için ve çoğunu pek iyi tanımadığı halde kendisini parçası hissettiği bir kedi grubuyla ilişkilerini sürdürebilmek için gece duyduğu anlaşılmaz konuşmaların aklında kalanlarını anı defterine geçirmeye koyuldu. Dün Arthur'la ilk kez karşılaştık. Daha önce mektuplaşmıştık ama bıyık bıyığa, tüy tüye, kuyruk kuyruğa tanışmak, aracısız koklaşmak başka oluyor. Ondan hoşlandım. Mırnavlaşmak da istedim ama ameliyatlıymış. Bana göre ameliyatlı olmasının bir sakıncası yok. Ama galiba onun için var ki mırnavlaşmak için süründüğüm zaman huzursuz oldu, hatta kızdı. Sahiplerimiz önce her zamanki gibi bizimle alay ettiler. Sonra da Arthur'a acıttılar. Neden bilmiyorum. Dün gece konuşulanlardan hiçbir şey anlamadım. İki sözcük çok sık kullanıldı. Biri ahlak, öteki de amaç. Bu sözcüklerin anlamını bilmiyorum. Arthur da bilmiyordu. Nina'ya ve o çok bilgili geçinen insanlar öyle diyorlar. Sanki kedi değil de başka bir şeymiş gibi o. Kirli'ye de soracağım mektupla. Belki de sırrın anahtarı bu sözcüklerdeydir. Parti dedikleri bir yerde ve hatırımda kaldığı kadarıyla çok uzak, çok büyük, çok karlı ve bir zamanlar çok sevdikleri bir ülkede olanları konuştular dün gece. Yıkılmaz sandıkları, çok güvendikleri, içinde kendilerini korunaklı, mutlu, güçlü hissettikleri bir şey, bir duvar mı, bir ev mi, parti dedikleri mi, o uzak ülke mi, hayal dediklerim nedir artık bilmiyorum işte, neyse o yıkılmış. Şimdi kendilerini boşlukta korunaksız, çırılçıplak hissediyorlar. Bütün bunların Nina'nın mektubunda yazdığı gibi o sakallı ve o kedili adamla ve onlara benzeyen başka birileriyle ilgisi var. Dün gece hanımım ötekileri yine biraz kızdırdı. Bizi kimse kandırmadı. Biz üç maymun gibi gözlerimizi, kulaklarımızı, ağzımızı kendi isteğimizle kapadık. Kendi ahlakımızı kendimiz sattık, teslim ettik. Bozukluk bize dedi. Hepsi ama en çok Nina'nın sahibi kızdılar bu sözlere. Kızdılar mı yoksa duymak istemiyor, duymaktan korkuyorlar mıydı bilemiyorum. Ama böyle zamanlarda hep olduğu gibi sesleri yükseldi. Birbirlerini dinlemeden hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. Söylediklerini anlamak Arthur ile benim için çok güç oldu. Neden söz ettiklerini tam kaptıramazken bir de bu oldu. Sahibimin sakallı ve her zaman biraz suskun olan arkadaşı, amaç gözümüzü kamaştırmıştı da ondan dedi. Amaç o kadar parlak, o kadar güzel, uğruna her şeyi feda etmeye o kadar değerdi ki, Amaca varmak için her şeyimizden, hatta ahlakımızdan bile vazgeçtik. Nina'nın sahibi benim anlayabildiğim kadarıyla bu ahlak sözüne itiraz ediyordu. Ahlakın amacın içinde olduğunu söylüyor, ahlak görelidir. Bizim inancımız, bizim amacımız kendi ahlakını yaratmıştı. Örneğin partiye bağlı olmak da ahlak. Sosyalizmi ne olursa olsun sonuna kadar savunmak, sosyalist vatanın düşmanlara karşı korumaktı. Bir başka ahlaktı bizimki. Bu büyük yıkıntı gelmeseydi, amaca doğru yüründüğü görülse ya da sanılsaydı, şimdi hiçbirimiz tartışmayacaktık bu ahlakı diyordu. Benim sahibim ise tutkuyla tartıştığı zamanlardaki gibi bir yandan karşısındakini hiç dinlemeden ya da öyle görünerek, bir yandan sigarasının küllerinin kilimi yakıp küçük delikleri açtığını fark etmeden konuşmasını sürdürüyordu. Milyonlarca kurban, yalnız kendimizi değil milyonları kurban ettik. Hadi kendimizi kurban etmeye hakkımız var diyelim. Kimse bana kendi inançlarımız için başkalarını da kurban etmeye hakkımız olduğunu, bunun ahlak olduğunu anlatmaya kalkışmasın. Ne zamandır Çavuşescu'nun öldürüldüğünü televizyonda seyrettiğimiz geceden beri, ölen miyim, öldüren miyim, cellat mıyım, kurban mıyım bilmiyorum dedi hanımın sakallı arkadaşı. Her zaman olduğu gibi dün gece de yine en az konuşan, hiç bağırmayan oydu. Ama nedense ben de, Arthur da onun ötekilerin hepsinden daha derin yaralı olduğunu düşündük. Belki de o yıkılan şeyin daha ağır parçaları düşmüştü onun üstüne. Nina'nın hanımı şunları da söyledi. Ahlaktan söz edeceksek önce şu dünyaya bakalım. Biz ahlaksızdık peki. O zaman kapitalizmin ahlakı mı doğru olan? Şu sömürü, baskı, yalan dünyasının ahlakı mı? Biz yanıldık kabul. Peki insanlığın seçeneği, alternatif ahlak bu düzenin ki mi? Yoksa insanı var olmayan bir güce inandırıp onunla avutup ya da korkutup baş kaldırmasını önleyen, kuyruğunu kısıp oturmasını, budalalaşmasını sağlayan dinlerin ahlakı mı? Bu sözlerden ben bir tek kuyruğunu kısıp oturmayı anladım. Biz kediler bağırırsan kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına kıstırıp böyle otururuz. Bunda ne kötülük var anlayamadım doğrusu. Pek de rahattır bu oturuş. Her neyse. Arthur'un sahibi de söze karıştı tabii. Böyle bağıra bağıra konuşurlarken, yani kendi deyimleriyle tartışırlarken, birisi lafa karışmadan sussa göze batar, hiç dayanamazlar böylelerine. İlle o da bir şeyler yumurtlasın isterler. Arthur'un sahibi, alternatif aramaya ihtiyacım yok benim dedi. Baktım ki bana yaramıyor, hepsinden soyunu veririm bunların ben. Yeni yetişirken çevrenin etkisiyle dindardım. Sonra bir gün, inanmazsınız, gerçekten de bir gece içinde dinle olan ilişkimi bitiriverdim. İnsanları da hayvanları da düşünceleri de olmadığını, yanıldığımı, artık bana yaramadığını kesinlikle anladığım anda bitiririm, bırakırım. Bitirene kadar zorlanırım, acı duyarım da işin tuhafı, noktayı koyduğum andan sonra artık hiç düşünmem. Arthur bu sözleri duyunca huzursuzlandı. Hiçbir şey demedi ama ürperişinden, bıyıklarının ve kaşlarının titreşmesinden, en çok da kulak uçlarındaki tüylerin önüne geçemediği sinirli kıpırtısından anladım ben. Herhalde hayvanları da bırakıveririm sözleriydi onu etkileyen. Ahlaklı mıydık, ahlaksız mıydık bilmiyorum dedi Nina'nın hanımı. Bildiğim tek şey var. Eskiden güzeldik, doluyduk, anlamlıydık. Şimdi bomboşuz. Anlamsız ve amaçsızız, çirkiniz. Bence hem kendisine hem de ötekilere haksızlık ediyor. Onları hiç de çirkin bulmuyorum ben. Arthur da benim gibi düşünüyor. Onun çirkin derken başka bir çirkinlikten söz ettiğini söyledi. Aklımda kaldığı kadar aktarmaya çalıştığım bu konuşmaları daha sonra Arthur'la birlikte yorumlamaya çalıştık. Anladığımıza göre bir şey gerçekten de yıkılmış ve bunlar o şeyin altında kalmışlar. Ama her biri kendi üstüne düşen parçanın altında çırpınıyor, her biri kendi yıkıntısının acısını duyuyor. Kimisi yıkılana, kimisi kendisine üzülüyor. Kimisi o şeyin yıkılmaya mahkum olduğunu nasıl göremediğine yanıp kendine kızıyor, kimisi yıkıntının haksız ve geçici olduğunu düşünüp onu yeniden kuramayacak kadar güçsüz, yenik ve yaşlı olduğuna yanıyor. Benim aklıma bir başka soru takıldı. Gerçekten de bir şey yıkılmış mı acaba? Çünkü ben çevredeki bütün kedilere, arılardan, kurbağalardan, martılara, balıklara kadar tanıdığım bütün hayvanlara, Otto'ya bile sordum. Hiçbirinin böyle bir yıkıntıdan haberi yok. Kendi evlerinde böyle şeyler konuşulduğunu duymamışlar. Yalnızca buralarda az görülen cinsten, tüyleri gri sarı bir nehir martısı, çok uzaklarda, geldiği büyük nehir boylarında böyle bir şeyler konuşulduğunu duymuş, ama yıkıntılar arasında balık bulunamayacağını bildiği için konuyla çok ilgilenmemiş. Dikkati çekmek, bilgili görünmek için uyduruyor gibi geldi bana. Evet, kafamı fena halde kurcalıyor bu soru. Yıkılan bir şey mi vardı gerçekte? Arthur soruyu saçma buldu. Madem yıkılan bir şey yok, bunların hepsi deli mi o zaman dedi. Gece anı defterini kapadı. Kahve fincanları içinde dönen kaşıkların tatlı çıngırtısı, yatak odasına kadar gelen kızarmış ekmek ve kahve kokusu iki kadının içeriki odada kahvaltı ettiklerini haber veriyordu. Hala doğru düzgün bir yemek yemediğini düşündü. Sorumsuzluk bu. Arkadaşıyla lafa dalınca taze yemek koymayı unuttu işte. Tam insanca bir davranış. Böyle durumlarda sahibinin bacaklarına sürünür, sonuç alamadı mı masa örtüsünü bir ucundan çekiştirirdi. Kahvaltı masasına iki kadının ayaklarına doğru yürüdü. Kediler gibi doğal yaşamak diyordu tam o sırada sahibi. Bunu başarabilmeyi, bununla yetinmeye çalışıyorum şimdi. Mutluluğu neyse o, böyle doğayla uyum içinde basit, sorusuz, isyansız, hatta söylemekten kaçınmamalıyım, amaçsız, yalnızca yaşamakta arıyorum. Gece konuşulanları anlamaya çalışarak kulak ve bıyık kesildi. Kendini kandırmanın yeni bir biçimi olmasın bu? Kediyi doğaya uyumlu ve mutlu kılan, onun yalnızca yaşamak dediğin şeyi başarabilmesi, daha doğrusu istese de başka türlü yaşayamayacak olması. Sen soru soruyorsun, o sormuyor. Sen nereden geldim, nereye gidiyorum? Hayatın anlamı ne diye düşünüyorsun? Bunu bir kez düşünmüş, bir kez bile sormuş olsan, her insan bir biçimde sorar bu soruyu mutlaka. Hapı yuttun işte, bir daha iyileşemezsin artık. Neymiş o kedilerin sormadığı soru bakalım? Hayatın anlamı nedir sorusu çok saçma geldi geceye. Havadaki binlerce, milyonlarca koku, renk renk, biçim biçim, koku koku, titreşim titreşim kaynaşan hayat, rüzgarın ürpertisi, suyun ıslak serinliği, güneşin ışınlarının ılık mutluluk iğneleri, çiçeklerin renkleri, otların kokusu, karnın acıkması, sonra açlık geçtikten sonra duyulan haz, tüylerin uçlarındaki tatlı ürperti, bir kedi üstünüze çöküp ensenizi dişleyerek mırnavlarken hissedilen ince şimşek çakışı, daha bunun gibi binlerce duygu, milyonlarca titreşimdir hayatın anlamı. Şu kediye bak örneğin. Bütün gün ya bir köşede uyuyor ya da kanal boyunca bıkıp usanmadan bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Günde kim bilir kaç kez tekrarlanan bu gidiş gelişin hiçbir anlamı yok. Ama o bunun farkında değil. Ne yapıyorum diye sormuyor, amacı yok. Daha doğrusu amaç onu ilgilendirmiyor. Amaç yaptığı işin kendi içinde, hareketin, edinim, istersen yaşamın, hayatın diyelim. Kendisi başlı başına bir amaç oluyor. Şimdi cıvıttın ve saçmaladın işte diye mırıldandı gece. Şu Nina'nın sahibi gitgide sinirine dokunuyordu. Hiç anlamı yokmuş kanal boyu gezintilerimin. Şu insanların en akıllı geçinenlerinin bile gerçek hayattan bir şey anladıkları söylenemez. Yediklerimi sindirmek, bedenimi yenilemek, patilerimin gücünü arttırmak, içimde biriken elektrik yükünden kurtulmak, rahatlamak için gerekli bu uzun yürüyüşler. Sonra kanal boyunca cıvıldaşan hayat, bütünleştiğim doğa, sonra kediler, öteki canlı ilişkileri ve tabii Otto. Masanın altından gecelikleriyle kahvaltı eden iki kadının çıplak bacaklarına hırslı tırnaklar attı. Böyle saçma sapan konuşmaktan vazgeçerler belki de tırmığı yiyince. Nina'nın sinir sahibesi, tırmağı masanın altından okkalı bir tekmeyle karşılık vererek sürdürdü konuşmasını. Bence insanın trajedisi nereden geliyorum, nereye gidiyorum, hayatın anlamı nedir sorularını sorabilen tek yaratık olması. Soruyu hem soruyor hem de mutlak bir yanıt bulamayacağını biliyor. En azından bizler biliyoruz mutlak ve doğru yanıtın olmadığını. Eskiden yanıtı bulduğumuzu sanırdık, daha mutluyduk bu yüzden. Tıpkı yanıtın gökte, tanrıda, öteki dünyada olduğuna inanan, böylece rahatlayan dinlerler gibi. Konuyu felsefe alanından, etik alandan çıkarıp daha da basitleştirirsek, belki de basitleştirmek sözcüğü yanlış burada, en iyisi konunun özüne inersek demek, bütün yaratıklar arasında bir tek insan, ölümlü olduğunu bildiği halde ölümsüzlüğü özlüyor, sonsuzluğu yakalamaya çalışıyor. İşte bu yüzden ben insana doğuştan şizofrenik yaratık diyorum. Sen kızıyorsun Marx'ı eleştirdiğim zaman. O değil miydi insanın yalnızca yanıtlandırabileceği soruları önüne koyduğunu söyleyen? Oysa görüyorsun. En temel soru insan olarak kaldıkça hiçbir zaman yanıtlandıramayacağımız bir soru. Kızdığım Marx'ı eleştirmen değildi. Eskiden fark etmediğimiz daha nice eksikler, yanılgılar bulabilirsin onda. Kızlığım içinden çıktığı dönem ve ortamın ürünü olan yanılgıların ya da zaman aşımına uğrayanın yanında hala sapasağlam duran doğruları da reddetmendi. Kendini de harap eden, her şeyi inkara varan yeni fanatizmindi. Soruları hep en cesur, en erken, en korkusuz sorarsındır sen. Ama hep en uçta, hep aynı tutkuyla ve bağışla beni aynı fanatizmle. Belki de bu yüzden seviyorum seni. Bir şey söyleyeyim mi sana? Artık sevdiklerime hiç kızmıyorum, hatta kendime bile. Nina'nın mektubunda sözünü ettiği onların işini yapıyorlar şimdi galiba diye düşündü gece. Nina'nın da yazdığı gibi farklı düşünmenin ilişkileri bozması ne tuhaf. Bir kedi bunu anlayamaz işte. Birinin ya da bir şeyin kokusundan hoşlanırsın, sana keyif verir, ona yaklaşırsın. Birden hoşlanmayabilirsin de o kokudan. O zaman kokuyu duymayacağın bir yere gidersin. Hepsi bu kadar basit işte. Şu insanlar hayatı güçleştiriyorlar gerçekten. Masanın çevresindeki havayı kokladı, bıyıklarıyla titreşimlerin şiddetini, yoğunluğunu, yönünü ölçtü. Düşmanlık, öfke, kavga dalgacıkları değil, sevgi ve dostluk vardı havada. Bir de tüm bu titreşimleri sarıp sarmalayan, her dalga boyuna, her hava zerreciğine işleyen ince bir keder, evcil bir hüzün. İçi sevgiyle doldu, iki kadının çıplak ayaklarını yalamak geldi içinden. Sonra hatırladı ve yeniden öfkelendi. Kanal boyunca bir aşağı bir yukarı yürümem anlamsızmış. O saçma sapan soruları sormuyormuşum. Peki bunların yaptığı ne? Ben kanal boyunca gidip geliyorsam, bunlar da ülkeler boyunca yürüyüp duruyorlar. Ben hep aynı işleri yapıyorsam, bunların yaptığı nedir? Aynı ev, aynı odalar, aynı saatlerde aynı işler, aynı insanlar, aynı kokular, aynı saçma sapan, bitmez tükenmez, anlaşılmaz konuşmalar. Bunlar beni seyredip yaptıklarımı anlamsız buluyorlar. Ya biri de bunları yukarıdan, bulutların üstünden seyretse, kim bilir ne derdi, ne düşünürdü. Yalamak için uzandığı çıplak ayaklara birer tırmık attı. Hem de kan çıkartan cinsten. Şımardın diye bağırdı hanımı. Nina'nın sahibesinden özür dileyen bir sesle ekledi. Karnı acıkmıştır, o da haklı. Taze mama koymayı unutmuşum, laf adalım. Gece hanımının peşinden giderken yemeğine karıştırdığı doğum kontrol haplarını yememe kararını hatırladı. Doğurma fikri büyük bir keyif dalgası yaydı içine. Otto bu konuda işime yaramaz, ne yazık ki Arthur da öyle diye düşündü. Sahibinin hapları mamasına özenle karıştırmasını gözledi, sonra mamanın haplara bulaşmamış parçalarını ustalıkla ayırarak karnını doyurdu. Yatak odasının aralık penceresinden dışarı atlamadan önce kapının arkasına uğradı ve ana defterine kalın ve kalıcı koku harfleriyle "Yavru edinmeye gidiyorum" diye yazdı. Sırtını güneşe vererek oturduğu yüksekçe duvarın üzerinden deniz görünüyordu. Alabildiğine geniş, masmavi bir nehir gibi akan, iki kıyısında sonbaharın ölü yeşil, kızıl sarı renklerine bürünmüş tepeciklerin uzandığı, üstünde koca koca gemilerin, beyaz vapurların, balıkçı motorlarının, sandalların kaynaştığı cıvıl cıvıl boğaz. Yaz sonbahara karıştı bu yıl. Eylül neredeyse bitti bitecek ama havalar hala kuru ve sıcak. Tam kedilerin hoşlandığı gibi. Ne bunaltıcı ne de rutubetli. Güzel kokularla dolu, ılık, kuru ve sakin. Kirli, geniş taş duvarın üstüne dağılmış sarı yaprakları patisiyle itiştirdi. Yaprakların duvardan aşağı süzüle süzüle düşüşünü seyretti. Kedi belleğine, kimisi hala canlı, kimisi unutulmaya yüz tutmuş kokular, biçimler, titreşimler, duygular üşüştü. Başka bir yerlerde, başka duvarların üstünde, başka sonbahar yapraklarıyla oynadığını hatırlıyordu. Kuşlarda, kuşların ötüşü de başkaydı oralarda. Bir tek serçeler değişmiyor. Onlar her yerde, her ülkede aynı. Ulu ağaçların, yağmurların ve hep soğuk, hep dalgalı denizlerin ülkesinde martılar, buradakilerden çok daha iri bir yırtıcıydı. Bir de buranın kargalarından daha küçük, turuncu gagalı, kuzguni kuşlar vardı. Pencere önlerine, balkon parmaklıklarına hiç korkmadan tünerler, bazen açık kalan balkon kapısından odanın içine kadar girdikleri olurdu. Kirli bir keresinde dayanamamış, balkonda pusuya yatıp birini yakalamıştı. Kuşun yüreğinin çılgın vuruşlarını ve umutsuz çırpınışlarını duymuştu patisinin altında. Birkaç dakika sonra, kuştan geriye simsiyah bir tüy yığını ve turuncu bir gaga kalmıştı. Kuşu nasıl paraladığını hatırlayınca içine çok kötü bir duygu yayıldı. Hanımından küçük bir dayak bile yemişti o gün. Kadıncağız tüy yığınını gördüğünde sinirden ve çaresizlikten saatlerce ağlamış, kirliyi çok azarlamıştı. Sahibesinin neden bu kadar kızıp üzüldüğünü anlayamadığı gibi azarı ve dayağı da çok haksız bulmuştu o gün. Kuzularla, danalarla, tavuklarla, çeşitli hayvanlarla beslenmeye bayılan insanların küçücük bir kuş için neden bu kadar gürültü ettiklerini bir türlü kavrayamamıştı. "Senden iğreniyorum vahşi yaratık!" diye bağırmıştı hanımı. Korkudan saklandığı köşeden "Miau, mau, ben bir etoburum, siz kendinizden iğrenin önce. Yalnızca hayvanları değil birbirinizi bile öldürüyorsunuz, üstelik aç da olmadığınız halde," diye yanıt vermişti. Ama tabii kimse anlamamıştı. Nasıl da yapmışım bu işi o zaman? Kendi kendine şaştı. Artık ne kuşlara ne de başka yaratıklara karşı böyle saldırgan duyguları yoktu. "Doğallığımı yitiriyorum, kötü," diye düşündü. Burnunu yukarı doğru kaldırıp uzun uzun havayı kokladı. Defne, incir ağacı, yaban nanesi, gül, kuru ot ve yaprak kokuları deniz, çöp ve kızarmış balık kokusuna karışıyordu. Kirlinin koklamaya doyamadığı, gözlerini yumup bıyıklarını hafifçe titreterek keyfini çıkarmaktan bıkmadığı, mavi yeşil denizle, sonbaharı giyinmiş tepelerle, uzaktan uğulduyan bu harikulade kentle bütünleşen, özdeşleşen bir koku. Duvarın üstünde hafifçe doğrulup gerildi. Patilerinin altında ezilen kuru yaprakların çıtırtısını keyifle dinledi. Vapurlar takalar geçiyordu uzaktan. Görünmeyen bir yolda giden, görünmeyen bir otomobil acı bir fren yaptı. Bir seyyar satıcı belki 100. kez aynı sözleri bağırdı. Bahçedeki miskin köpek havladı, bir başka köpek ona karşılık verdi. Bir çocuk ağladı. Bir yaratık, belki zararsız küçük bir yılan, çalıların arasından süzülüp kayboldu. Kirlinin içine tam tanımlayamadığı, iyi tanımadığı masmavi bir genişlik duygusu yayıldı. Sanki gökle deniz birbirine karışıp küçük kedi yüreğine dolmuş gibi bir duygu. Son günlerde sık sık yoklayan bu duygu, ne bir erkek kediyle mırnavlaşırken, ne çok sevdiği bir yemeği yerken, ne sahibi gıgısını kulaklarını kaşırken, ne sırtını güneşte ısıtırken, ne tembel tembel gerinip yalanırken hissettiklerine hiç benzemiyordu. Yepyeni, yabancı, ürkütücü ama güzeldi. Kedilerle akşam buluşmasına çok zaman vardı daha. Batan güneş deniz kıyısındaki beyaz evin camlarında yangınlar çıkarmaya başlayınca balıkçıların orada sözleşmişlerdi. Vakit geçirmek için biraz bir şeyler mi atıştırsam acaba, ama karnı toktu. Öğleyin konuklar için bahçedeki ızgarada kızartılan balıklardan payına düşenleri doyasıya yemiş, bununla da yetinmeyip köpeğin tabağındaki etli kemik parçalarına yanaşmıştı. Aç olduğundan değil, köpeği kızdırmak için. Koruluktaki eve taşındıklarından beri sözde bekçilik etsin diye alınan bu miskin köpekten hiç hoşlanmıyordu. Zararsız bir köpek aslında, yemini yediğim zaman bile hırlamıyor ama kişiliksiz. Köpeklik görevlerini yerine getirmekten uzak. Tek yararı o geldiğinden beri kapıya asılan "dikkat köpek var" lafasına ara sıra havlayarak pom müziği yapmak.